Ayrım 13.
Sayfa 156. Bir an duraksıyor. Nasıl açıklayacağımı bilemiyorum efendim. Düşünün, bu insanların hepsi orada, iyice göremiyorsunuz onları. Ama size değdiklerini, soluduklarını duyuyorsunuz. Bir kere hangara kapatıldığımızda öyle sıkışmıştık ki boğulacağımı sanmıştım. Ama birden sınırsız bir sevinç doldurdu içimi. Neredeyse bayılacaktım. Çünkü bu adamları kardeş gibi sevdiğimi duymuştum. Onları teker teker kucaklamak istemiştim. Bundan sonra oraya her dönüşümde aynı neşeyi duydum. Soğumuş pilicimi yemem gerek. Otodidak yemeğini çoktan bitirdi. Garson kız tabakları değiştirmek için bekliyor. Bu hangar benim gözümde bir kutsallık kazanmıştı. Kimi zaman nöbetçileri atlatıp tek başıma hangara gidiyor, orada karanlığın içinde yapayalnız duruyor, tatmış olduğum neşeyi hatırlayarak sanki kendimden geçiyordum. Saatlerin akışını fark etmiyordum, ağladığım bile oluyordu. Hastalanmış olmalıyım. İçimi alt üst eden bu korkunç öfkeye başka ne ad verilebilir? Evet, bir hasta öfkesi bu. Ellerim titriyordu. Yüzüm kıpkırmızı olmuştu. Sonunda dudaklarım da titremeye başladı. Bütün bunların nedeni pilicin soğuk olması. Ben de soğuktum. İşin en kötüsü bu zaten. İçim 36 saatten beri böyle buz gibi donmuş olarak kalmış. Öfke fır dolayı geçmişti içimden. Ürperiş gibi bir şeydi. Bu ısının düşüşüne karşı savaşmak, ona tepki göstermek isteyen bilincimin bir çabasıydı. Ama boşunaydı bu. Otodidaktı ya da garson kızı bir hiç yüzünden haşlayıp dövebilirdim. Ama bu oyuna büsbütün düşecek değildim. Öfkem yüzeyde kalıyordu. Bir aralık ateşle çevrili bir buz parçası, bir omelet surprise olmanın dayanılmaz duygusu kapladı içimi. Dipnot: omelet surprise, lüks lokantalarda alevler içinde masaya getirilen bir tür tatlı. Sonra bu sığ depreşme odadan silindi ve otodidaktın şunları söylediğini duydum. Her pazar kilisedeki törene gidiyordum. Ben dine bağlı bir kimse olmadım hiçbir zaman. Ama kilise törenindeki gerçek sırrı insanların bir araya gelişinde aramak doğru olmaz mı? Tek kollu bir Fransız papazı töreni yönetirdi. Bir küçük orgumuz da vardı. Baş açık, ayakta dinlerdik. Orgun seslerine kapıldığım zaman çevremdeki insanlarla tek bir gövde haline girdiğimi hissederdim. Ah beyefendi, bu törenleri nasıl sevmiş olduğumu bilseniz. Şimdi bile onları hatırlayarak ara sıra pazar sabahları kiliseye giderim. Sen Cecil'de çok iyi bir orgçumuz var. Bu hayatı sık sık özlemiş olmalısınız. Evet efendim, 1919'da yani tutsaklıktan kurtulduğum yıl çok kötü aylar geçirdim. Ne yapacağımı bilmiyor, yitip gidiyordum. Nerede bir insan topluluğu görsem aralarına katılıyordum. Bir gün tanımadığım bir kimsenin cenaze törenine bile katıldım, diyor gülümseyerek. Umutsuzluğa kapıldığım bir günde pul koleksiyonumu ateşe attım. Ama tutacağım yolu buldum. Öyle mi? Birisi salık verdi bana. Sizin sır saklayacağınızdan eminim efendim. Ben belki bu konuda başka türlü düşünüyorsunuz ama geniş görüşlü bir kimsesiniz. Evet, ben sosyalistim. Gözlerini yere eğiyor, uzun kirpikleri titriyor. 1921'den beri Sosyalist Parti, SFIO üyesiyim. Size söylemek istediğim buydu. Neşeden yüzü pırıl pırıl bana bakıyor, başı geriye atılmış, gözler yarı kapalı. Dudaklar hafifçe aralık, bir din kurbanını andırıyor. Çok güzel, çok iyi diyorum. Davranışımı doğru bulacağınızdan emindim, hayatımı şu biçimde harcadım ve şimdi adam akıllı mutluyum diyen bir kimseyi nasıl olur da kabahatli bulabiliriz? Kollarını açıyor, sanki damga yemeği bekler gibi, ayalarını bana gösterecek biçimde ellerini uzatıyor. Gözleri cam gibi, ağzının içinde koyu ve pembe renkli bir kitlenin dönüp durduğunu görüyorum. Mutlu olduktan sonra, diyorum. Mutlu mu dediniz? Bakışı sıkıcı, göz kapaklarını iyice açtı, sert bir şekilde gözlerini üzerime dikiyor. Bu konuda bir yargıya varabilirsiniz efendim. Partiye girme kararını vermeden önce öyle korkunç bir yalnızlık duyuyordum ki canıma kıymayı bile düşünmüştüm. Bu işten caymamın nedeni ölümümden kimsenin duygulanmayacağı, ölümde hayatta olduğumdan daha yalnız olacağımı düşünmemdir. Doğruluyor, yanakları şişiyor. Artık yalnız değilim beyefendi, hiç yalnız kalmayacağım. Ha, demek çok tanıdığınız var, diyorum. Gülümsüyor, yaptığım çocukluğu hemen kavruyorum. Kendimi artık yalnız duymuyorum demek istedim. Tabii herhangi bir kimseyle birlikte bulunmam zorunlu değil. Ama parti örgütünde, diyorum. Evet, orada herkesi tanırım. Ne var ki çoğunun adlarını bilirim yalnız. Kurnaz bir tavırla yaklaşıyor. İnsan dostlarını böyle dar bir anlayışa dayanarak seçmek zorunda mıdır? Benim dostlarım bütün insanlardır. Sabahleyin işime gittiğim zaman önümde arkamda insanlar görüyorum. Onlar da işlerine gidiyorlar. Cesaret etsem gülümserim onlara. Sosyalist olduğumu, bu insanları hayatıma amaç edindiğimi ama onların bunu bilmediklerini düşünürüm. Bu benim için kutsal eğlencedir efendim. Bakışlarıyla bir şeyler soruyor bana. Başımı sallayarak söylediklerini doğru bulduğumu belirtiyorum. Ama hayal kırıklığına uğradığını anlıyorum. Daha fazla coşkunluk göstermemi isterdi. Elimden ne gelir? Söylediklerinde yeni ve değişik bir şey bulamadımsa bu benim kabahatim mi? Konuştuğu sırada daha önce tanımış olduğum hümanistlerin hepsi gözümün önünden bir bir geçtiyse bu da benim kabahatim mi? O kadar çok hümanist tanıdım ki, radikal hümanist özellikle memurların dostudur. Solcu hümanist diye adlandırılan da her şeyden fazla insansal değerlerin korunmasını dert edinmiştir. Hiçbir partiden değildir çünkü insansal olana hıyanet etmek istemez ama yine de küçük insanlara yakınlık duyar. O güzelim klasik kültürünü alçak gönüllülerin emrine verir. Hümanist genel olarak karısını kaybetmiş gözleri yaşlı bir kimsedir. Yıl dönümlerinde ağlar durur. Kedileri, köpekleri ve bütün gelişmiş memeli hayvanları da sever. Komünist yazar insanları ikinci 5 yıllık plandan sonra sevmektedir. Sevdiği için cezalandırmaktan kaçınmaz. Bütün güçlü kişiler gibi gösterişsizdir ve duygularını saklamasını bilir. Ama bir bakış ya da sesine verdiği bir anlamla, adaletle dolu acı sözlerinin ardında bulunan duyguları, insan kardeşleri için duyduğu o buruk ve tatlı duyguları hissettirir. Ortaya en son çıkmış olan en genç hümanist, yani Katolik hümanist, insanlardan şaşkınlık ve hayranlıkla söz açar. Bir Londralı liman işçisinin ya da ayakkabı fabrikasında çalışan kızın, bu küçük insanların hayatı ne güzel bir bin bir gece masalıdır der. O, meleklerin hümanizmini seçmiştir. Onlar din ve ahlak bakımından yücelsin diye güzel ve kasvetli uzun romanlar yazar. Bu romanlar sık sık Femina ödülünü kazanırlar. Sözünü ettiklerimiz en önemli rollerdir. Bunların yanında bir yığın hümanist daha var. İnsan kardeşlerine bir ağabey gibi eğilen ve sorumluluklarını bilen hümanist filozof. İnsanları oldukları gibi seven hümanist. Olmaları gerektiği gibi seven hümanist. İnsanları isteklerini göz önünde tutarak kurtarmak isteyen ve tutmayarak kurtarmaya çalışan hümanistler. Yeni mitoslar yaratmak isteyen hümanist ve eskileriyle yetinen hümanist. İnsanın ölümünü ve insanın hayatını seven hümanistler. Her zaman güldürücü sözler söyleyen neşe dolu hümanist. Ölüm törenlerinde ve bekleyişlerinde rastlanan ağırbaşlı hümanist. Hepsi birbirinden nefret eder bunların ama birer insan olarak değil, birer birey olarak tabii. Ne var ki otodidakt bilmiyor bunu. Bütün bu hümanistleri torbaya konmuş kediler gibi içinde taşıyor. Onlar birbirlerini paralıyorlar ama otodidakt fark etmiyor. Daha şimdiden güvenini kaybetmiş gibi bakıyor bana. Benim gibi hissetmiyor musunuz acaba? Hay Allah! Tedirginliğini bana kızar gibi olduğunu görünce onu hayal kırıklığına uğratmış olduğum için bir an üzülüyorum. Ama cana yakınlıkla yeniden söze başlıyor. Biliyorum efendim, sizin araştırmalarınız, kitaplarınız var. Aynı davaya kendi yönünüzden yardım ediyorsunuz. Kitaplarım, araştırmalarım, sersem herif, daha büyük bir çam deviremezdi. Bunun için yazmıyorum ben. Otodidaktın yüzündeki anlam birden değişti. Düşman kokusu aldı sanki. Bu halini hiç görmemiştim. Birbirimizden uzaklaştık. Şaşırmış gibi görünmeye çalışarak soruyor. Peki, niçin yazıyorsunuz acaba, sorabilir miyim? Doğrusu ben de bilmiyorum. Gelişi güzel bir şey bu. Yazmış olmak için yazıyorum. Beni sıkıştırdığını sanarak gülümsüyor. Issız bir adada olsanız yazar mıydınız? Başkaları tarafından okunmak için yazmaz mı insan? Sözüne sorgu biçimi vermesi alışkanlıktan. Aslında sormuyor, bir şey ileri sürüyor. Yapmacık çekingenliği ve yumuşaklığı ortadan kayboldu. Onu tanımıyorum artık. Sarsılmaz bir inatçılık beliriyor yüzünde, bir güven kumkuması haline girmiş. Şaşkınlığım geçmeden şunları söylediğini duyuyorum. Birisi belli bir toplumsal çevre, bir arkadaş topluluğu için yazıyorum derse ona sözüm yok. İyi bir iş yapıyor demektir. Siz de belki gelecek kuşaklar için yazıyorsunuz. Kendinize rağmen bir başkası için yazdığınızdan eminim. Yanıt bekliyor, konuşmadığımı görünce hafifçe gülümsüyor. Belki de insanlardan tiksinen bir kimsesiniz. Bu yanıltıcı uzlaşma çabasının altından ne çıkacağını biliyorum. Benden pek az bir şey istiyor, bir yaftayı kabullenmemi istiyor sadece. Ama bir tuzak bu, isteğine baş eğersem otodidak kazanacak, beni sınırlamış, yeniden kurmuş ve aşmış olacak. Çünkü hümanizm bütün insansal davranışları kendi malı haline getirir ve hepsini birbirine katıştırır. Ona dosdoğru karşı gelirseniz oyununa düşmüş olursunuz. Çünkü hümanizm karşıtlıklarına dayanarak yaşar. Dik başlılar, dar görüşlüler, yasa dinlemezler, ona yenilip dururlar. Onların bütün sertliklerini, bütün kötü aşırılıklarını hümanizm sindirir ve köpüklü beyaz bir lenf haline sokar. Düşünce düşmanlığını, manişeizmi, mistisizmi, kötümserliği, anarşizmi, bencilliği sindirmiştir. Bunlar varoluşlarını ancak hümanizm içinde haklı çıkaran tamamlanmamış düşünceler ve aşamalardır. Bu topluluk içinde insanlardan tiksinen kimse de yerini bulur. Bütünün uyumunu sağlayacak bir uyumsuzluktur sadece. Başkalarından tiksinen bir insanoğludur. Öyleyse hümanistin de belli bir yere kadar başkalarından tiksinmesi gerekmektedir. Ama o tiksinme ve nefretini dozunda kullanan bilimsel bir insan sevmezdir. İnsanlardan onları daha iyi sevebilmek için önce nefret etmiştir. Bir bütün içine sokulmak istemiyorum. Kırmızı kanımın bu lenfasal hayvana yem olmasını da istemiyorum. Antihümanist olduğumu söylemek budalalığına düşecek değilim. Hümanist değilim ben, hepsi bu. İnsanın başkalarından onları sevdiğinden daha çok nefret edemeyeceğini sanırım diyorum. Otodidak koruyucu uzak bir bakışla süzüyor beni, sözlerine dikkat etmiyormuş gibi. İnsanları sevmek gerek, sevmek gerek diye mırıldanıyor. Kimleri? Şuradaki insanları mı? Onları da, herkesi sevmek gerek. Genç çifte dönüyor, işte sevilmesi gereken şey. Bir an beyaz saçlı bayı seyrediyor, sonra bana bakıyor. Yüzünde sessiz bir sorgunun belirdiğini görüyorum. Başımla hayır der gibi bir hareket yapıyorum, bana acır gibi bir hali var. Sıkıntı içinde, onları siz de sevmiyorsunuz diyorum. Öyle mi efendim? Başka türlü düşünmeme izin verir misiniz? Tepeden tırnağa saygı kesildi ama gözlerinde adam akıllı eğlenen birinin alaycı bakışı var. Nefret ediyor benden. Bu manyağa yakınlık duyup acısaydım büyük bir hata işlemiş olurdum. Bu kez ben sorguya çekiyorum onu. Şu arkanızda iki genç var ya, onları seviyor musunuz siz? Delikanlıyla genç kadına yeniden bakıp düşünüyor. Onları tanımadığımı söyletmek istiyorsunuz bana diyor kuşkulu bir tavırla. Evet efendim, onları tanımadığımı saklayacak değilim. Çünkü sevgi gerçek bir tanıyış değildir diye ekliyor ukalaca gülerek. Peki sevdiğiniz nedir? Genç olduklarını görüyorum. Onlarda sevdiğim gençliktir. Başka şeyler de var tabii. Sözünü kesip kulak kabartıyor. Söylediklerini anlıyor musunuz diyor. Hem de nasıl? Çevresindeki yakınlıktan yüreklenen delikanlı, kendi takımının geçen yıl Le Havre kulüplerinden birine karşı kazandığı futbol maçını yüksek sesle anlatıyor. Bir hikaye anlatıyor, diyorum. Ya, iyice anlayamıyorum ama sesleri duyuyorum. Biri tatlı, öteki kalın, sırayla işitiyorum onları. Öyle, öyle yakınlık dolu ki bir şey ki bu. Ama ne yazık ki ben konuştuklarını da anlıyorum. Yani, ne olacak, komedi oynuyorlar. Öyle mi? Alaycı bir şekilde. Gençlik komedisidir belki de. İzin verirseniz bunun yararlı bir şey olduğunu söyleyeceğim. Onların yaşına dönebilmek için komedi oynamak yeter mi acaba? Alayını duymazlıktan gelerek sözüme devam ediyorum. Sırtınız onlara dönük olduğu için söylediklerini anlayamıyorsunuz. Kadının saçlarının rengini söyleyebilir misiniz peki? Şaşırıyor. Doğrusu gençlere bakıp kendini toparlıyor. Siyah. Gördünüz mü? Efendim? Orada oturan iki insanı sevmediğinizi gördünüz mü şimdi? Sokakta görseniz tanımazdınız onları. Çünkü onlar sizin için birer simge sadece. Şu anda duygulanışınızın nedeni onlar değil. Siz insanın gençliği, erkeğin ve kadının aşkı, insan sesine duygulanıyordunuz. Peki bunlar yok mu? Hayır, bunların hiçbiri yok. Ne gençlik, ne olgunluk, ne ihtiyarlık, ne de ölüm. Otodidaktın ayva gibi kaskatı ve sarı yüzü sitem edercesine kasıldı. Aldırmadan devam ediyorum. Ardınızda oturan ve Vichy marka maden suyu içen ihtiyar adam gibi. Onda sevdiğiniz şeyin olgun adam olduğunu sanıyorum. Çöküşüne doğru cesaretle ilerleyen ve kendini kapıp koyuvermek istemediği için özentiyle giyinen olgun adam değil mi? Ta kendisi, diyor cesaretle. Bu adamın kodoşun biri olduğunu fark etmiyor musunuz? Gülüyor, aklımı kaçırdığımı düşünüyor. Beyaz saçlarla çerçevelenmiş güzel yüze şöyle bir göz atıyor. Sizin söylediğiniz anlamı taşıdığını kabul edelim ama nasıl oluyor da bu insan hakkında yüzüne bakarak yargıya varıyorsunuz? Dinlenme halinde bir yüz hiçbir şey açıklamaz beyefendi. Burnunun ucundakini görmeyen hümanistler, bu yüz öyle açıklayıcı bir yüz ki, ama hümanistlerin yumuşak ve soyut ruhu bir yüzdeki anlamın etkisinde kalmaz hiç. Otodidakt bir kimseyi nasıl belirleyebilir, onun şu ya da bu olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Bir insanın niteliklerini kim tüketebilir? Kim bir insanın güçlerinin, olanaklarının hepsini tanıyabilir diyor. Bir insanı tüketmek, otodidaktın farkında olmadan bu sözü ödünç aldığı Katolik hümanizmini gider ayak selamlıyorum. Bütün insanların, evet bütün insanların hayranlığa değer olduklarını biliyorum. Siz de hayranlığa değersiniz, ben de. Tanrı'nın yaratıkları olmamız bakımından tabii diyorum. Anlamadan bakıyor bana, sonra ince bir gülüş beliriyor yüzünde. Şaka ettiğinizden eminim ama bütün insanların hayranlığımıza hak kazandıkları doğrudur. İnsan olmak güç efendim, çok güç. Bütün insanları Tanrı'da sevmek düşüncesinden farkında olmadan ayrıldı. Başını sallıyor, acayip bir benzeşim olayıyla şu zavallı Guenhe'yi andırıyor şimdi. Özür dilerim diyorum, ben bir insan olduğumdan pek emin değilim öyleyse. Çünkü insan olmayı hiçbir zaman güç bulmamışım ve kendini koyvermek yeter diye düşünmüşümdür. Çok alçak gönüllüsünüz efendim. İçinde bulunduğumuz hale, yani insansal hale dayanmanız için başkaları gibi sizin de sınırsız bir cesarete ihtiyacınız var. Biraz sonra belki ölebilirsiniz, bunu biliyorsunuz ama yine de gülebiliyorsunuz. Nasıl hayran olunacak bir davranış değil mi bu? En önemsiz davranışınızda bile diyor sertlikle, sınırsız bir kahramanlık var. Garson kız, meyve, tatlı ya da peynir ister misiniz diyor. Otodidak bembeyaz kesildi. Taşımsı gözleri yarı kapalı. Yiyecek bir şey seçmeye beni davet eder gibi hafif bir el hareketi yapıyor. Sınırsız bir kahramanlık göstererek bir peynir diyorum. Siz ne istersiniz? Otodidak irkiliyor. Ne? Evet ben bir şey istemiyorum. Yemeğimi bitirdim. Louis? İki şişman adam hesaplarını ödeyip gidiyorlar. Birisi topallıyor. Patron kapıya kadar götürdü onları. Önemli müşteriler bunlar. İçtikleri bir şişe şarap buz kovasında gelmişti. Otodidaktı biraz pişmanlık duyarak seyrediyorum. Bir başka insana insanlar için duyduğu sevgiyi açıklayabileceği bu yemeği hayal ederek sevinmişti. Konuşmak fırsatını o kadar az buluyor ki. Oysa ben bu zevkini berbat ettim. Aslında o da benim kadar yalnız, kimsenin kendisiyle ilgilendiği yok. Ama yalnızlığının farkında değil o. Evet öyle. Ne var ki onun gözlerini açacak olan ben değilim. İçim yiyor, öfkeden çıldırıyorum ama otodidakta değil. Şu zavallı beyni zehirleyenlerin hepsine, Virgan'a ve benzerlerine öfkeleniyorum. Onları karşıma alabilseydim çok şeyler söylerdim. Otodidakt Bay Aşil gibi birisi, yani o da bizden ama bilmeden ve iyi niyetle hıyanet ediyor. Otodidaktın bir kahkahası içine daldığım kara düşüncelerden uyandırıyor beni. Özür dilerim, insanlara karşı beslediğim sevginin derinliğini, beni onlara iten atılışların gücünü düşündükten sonra, burada karşı karşıya geçerek tartıştığımızı düşününce tutamıyorum kendimi. Gülmek geliyor içimden. Susuyorum, zorla gülümsüyorum. Garson kız üzerinde tebeşir rengi bir kamembert peyniri bulunan tabağı önüme koyuyor. Salona şöyle bir göz atıyorum ve içimi korkunç bir tiksinti kaplıyor. Ne işim var burada? Ne diye kalkıp hümanizm üzerine konuştum? Bu insanlar niçin burada? Neden yemek yiyorlar? Onların var olduklarını bilmedikleri besbelli. Çıkmak, herhangi bir yere gitmek istiyorum. Gerçekten kendi yerimi bulacağım, içine yerleşeceğim bir yere. Ama benim yerim diye bir şey yok, ben fazlalığım. Otodidak yumuşadı, daha fazla karşı koyacağımdan korkmuştu. Söylediklerimin hepsine bir çizgi çekmek istiyor, sır veriyormuş gibi bir halle eğiliyor. Aslında siz de onları seviyorsunuz efendim, benim gibi siz de seviyorsunuz. Ayrılığımız yalnız sözcüklerde. Konuşamıyorum, başımı eğiyorum. Otodidaktın yüzü neredeyse yanağıma değecek. Ukalaca gülümsüyor. Karabasanlarda olduğu gibi ta burnumun dibinde. Yutmaya karar veremediğim bir lokmayı güçlükle çiğneyip duruyorum. İnsanlar, insanları sevmek gerek. İnsanlar hayranlık duyulacak yaratıklardır. Kusmak istiyorum ve birden tamam işte, bulantı. Yaman bir bunalım. Tepeden tırnağa sarsıyor beni. Bir saatten beri geldiğini görüyordum ama bunu söylemek istemiyordum kendime. Ağzımdaki şu peynir tadı, otodidak çene çalıp duruyor. Sesi tatlı bir vızıltı gibi geliyor. Ama neden söz ettiğini hiç anlamıyorum. Başımı sallayıp duruyorum, elim peynir bıçağının sapında kenetlenmiş. Bu siyah tahtadan sapı duyuyorum. Onu benim elim tutuyor, benim elim. Aslında ben bu bıçağı rahat bırakmak istiyorum. Her zaman bir şeye dokunmak neye yarar? Nesneler dokunulsunlar diye yapılmamışlardır ki. Onlardan elden geldiğince kaçınarak aralarından süzülüp geçmek daha iyi. Kimi zaman insan onlardan birini eline alır ve hemen bırakmak zorunda kalır. Bıçak tabağın üzerine düşüyor. Beyaz saçlı bay gürültüyü duyunca irkiliyor, bana bakıyor. Bıçağı alıyorum, ucunu masaya dayayıp yaylandırıyorum. Demek ki bulantı bu, göz kamaştırıcı bu apaçıklık. Üzerinde kafa patlattığım yazılar yazdım. Şimdi biliyorum, varım, dünya da var ve dünyanın var olduğunu biliyorum. Hepsi bu, benim için önemli değil. Benim için hiçbir şeyin önemi olmaması çok acayip, korkuyorum bundan. Denizde taş kaydırmak istediğim gün yok mu? İşte o günden beri böyle. Çakıl taşını atarken durup ona bakmıştım. Her şey işte o zaman başlamıştı. Onun var olduğunu hissetmiştim. Bundan sonra başka bulantılar da oldu. Ara sıra bakıyorsunuz nesneler elinizde varoluşu veriyorlar. Rendezvous de Chemin'o da bulantı duymuştum. daha önce bir başkası da ortaya çıkmıştı. Bir gece pencereden dışarı baktığım sırada parkta da bir başka bulantı duymuştum. Pazar günü. Daha başkaları da var ama hiçbir zaman bugünkü gibi kuvvetli olmamıştı. Eski romanın değil mi efendim? Otodidak bir şey soruyor galiba. Ona dönüp gülümsüyorum. Ne oldu? Nesi var? İskemlenin üstünden niçin dert top oldu? Demek başkalarını korkutuyorum artık. Sonunda bu olacaktı zaten. Ama önemli değil. Korkmakta pek haksız değiller. Aklıma esen her şeyi yapabileceğimi hissediyorum. Söz gelimi şu peynir bıçağını otodidaktın gözüne sokabilirim. Ondan sonra buradakiler beni ayaklarının altına alıp tekmeyle dişlerimi kırabilirler. Ama beni alıkoyan bu değil. Şu peynirin tadı yerine ağzımda kan tadını duysam da fark etmez benim için. Bir harekette bulunsam gereksiz bir olayın ortaya çıkmasına neden olacağım. İşte o durduruyor beni. Otodidaktın haykırışı da yanağından akacak kan da şuradakilerin yerlerinden fırlayışı da fazlalık olacak. Böyle fazladan var olup giden bir yığın şey var. Hepsi bana bakıyor. Gençliğin iki temsilcisi o tatlı konuşmalarını yarıda bıraktılar. Kadının ağzı bir tavuğun gerisini hatırlatıyor. Kimseye zararım olmadığını anlayacaklardır yine de. Ayağa kalkıyorum. Çevremde her şey dönüyor. Otodidak çıkarmayacağım o iri gözleriyle bakıyor bana. Gidiyor musunuz yoksa diye mırıldanıyor. Biraz yorgunum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ayrılırken bıçağı sol elimde tutmuş olduğumu fark ediyorum. Tabağımın üzerine atıyorum. Tabak tınlamaya başlıyor. Kimse çıt çıkarmıyor. Salonu geçiyorum. Yemeklerini bırakmışlar bana bakıyorlar. İştahları kesildi. Huh diyerek genç kadına yaklaşsam haykırmaya başlayacağı besbelli. Ama değmez. Yine de belleklerine iyice kazısınlar diye çıkmadan önce geriye dönüp yüzümü gösteriyorum onlara. Hoşça kalın. Yanıt vermiyorlar. Çıkıyorum. Yanaklarına renk gelir şimdi. Hemen çene çalmaya başlarlar. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Kartondan yapılmış aşçının yanında dikilip duruyorum.